Ayrım 24.
Masa bir haftanın sonunda dana kesmek için kullanılan kasap tezgahına benzemekle birlikte kahramanca direniyordu. O zamanki başkentin kapalı sosyetesinde flamenko dansının hiçbir pratik değeri yoktu. Yine de Nicolas gazeteye usturuplu bir ilan vererek bu ateşli sanatın hocalığını yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Ertesi gün bir genç kız öğrencisi oldu. Haftada olmadan çekiciliğinin haberi yayılmış bulunuyordu. Genç kızlar sürüyle geliyorlardı. Başlangıçta utanarak çekingen davranıyorlardı. Ama Nicolas ayağını sertçe yere vurup onları döndürdükçe, koluyla bellerinden sarıp en baştan çıkardıkça gülüşüyle onlara gülümsedikçe kısa zamanda kızların hevesi artıyordu. Dersler iyice tutmuştu. Yemek masası parçalanmak üzereydi. Clara migrenden yakınıyor, Jamie kulaklarına bal mumu tıkayıp odasına kapanarak aklını çalışmalarına vermeye çalışıyordu. Esteban Trueba kendisi yokken evinde neler olup bittiğini öğrendiği zaman haklı ve müthiş bir gazaba kapıldı. Ve evinin bir İspanyol dans akademisi ya da başka herhangi bir amaçla kullanılmasının olduğuna yasakladı. Nicolas kıvrılıp bükülmelerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Ne var ki olay onu mevsimin en gözde genç erkeği, bütün toplantılarla genç kız kalplerinin kralı yapıp çıkmıştı. Çünkü başka herkes ders çalışır, kareli gri kostümler giyer, bıyık bırakarak bolero dansı yaparken, Nicolas aşkta özgürlüğü savunuyor, konuşurken Freud'dan alıntılar yapıyor, pernot içiyor ve flamenko dansı yapıyordu. Sosyetedeki başarısı onun annesinin psişik etkinliklerine karşı duyduğu ilgi azaltmış değildi. Nicolas boş yere annesini öykünmeye çabalıyordu. Aşırı çalışıyor, sağlık durumunu tehlikeye atacak kertede uygulamalar yapıyor, babasının kesin yasaklamasına karşın mora kız kardeşlerle yapılan cuma toplantılarına katılıyordu. Esteban Trueba bu işlerin erkeklere yaraşmadığı görüşüne hala direnmekteydi. Clara oğlunu başarısızlıklarından ötürü avutmaya çalışıyordu. Onun tuzu el sürmeden oynatacağım diye harcadığı çabanın yoğunluğuyla şaşılaştığını gördükçe ''Bu işler öğrenilmez, soya çekim yoluyla da geçmez.'' diyordu. Üç mora kız kardeş Nicolas'ı çok seviyorlardı. Ona gizli kitaplarını ödünç veriyor, horoskoplarla fal kartlarının gizemlerini çözmekte yardımcı oluyorlardı. El ele tutuşarak onun çevresini halka oluşturuyor, kendi şifalı öz sularıyla onu etkilemeye çalışırlardı. Ama bu da Nicolas'a psişik güç kazandırmaya yaramazdı. Mora kız kardeşler onun Amanda'ya duyduğu sevgiyi de teşvik ediyorlardı. Amanda ilkin üç ayaklı masaya ve büyük eve doluşan uzun saçlı sanatçılara bayılmış gibiydi. Ama ruh çağırıp ünlü şairin şiirlerini okumaktan az zamanda bıktı ve bir gazete muhabir olarak girdi. Esteban Trueba bunu öğrenince ahlaksız bir meslek bu dedi. Trueba Amanda'dan hoşlanmıyordu. Onun eve gelmesini bile istemiyordu. Oğlunun üstüne kötü etkisi olduğunu düşünüyor, upuzun saçlarıyla boyalı gözlerinin, taktığı boncukların gizli bir sapıklığın belirtisi olduğuna inanıyor, ayakkabılarını atıp yerde vahşiler gibi bağdaş kurarak oturmasını erkeksi buluyordu. Çok kötümser bir dünya görüşü olan Amanda, ruhsal çöküntülerini atlatmak için haşhaş içiyordu. Nicolas ona katıldı. Oğlunun sık sık tuhaflaştığını Clara ayrımlıyordu. Ne var ki o dillere desen seziş gücü bile Nicolas'ın tüttürdüğü şark işi çubuklarla geçirdiği tuhaf, sanrılı hallerin durup durup üstüne çeken uykulu tembelliğin ve ani mutluluk nöbetlerinin arasında bir bağlantı kuramadı. Çünkü ne haşhaş ne de başka herhangi bir uyuşturucu konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Nicolas'ın tuhaflaştığı zamanlarda Clara, ''Yaşından olsa gerek'' derdi kendi kendine. ''Geçer.'' Jamie'nin de aynı günde dünyaya geldiğini, yine de böyle tutarsızlık göstermediğini unutuyordu. Jamie'nin deliliği deseniz başka biçimdi. Onun içinde yalın yaşamaya ve özgeçiye karşı bir eğilim vardı. Dolabında topu topu iki pantolonla üç gömlek asılıydı. Clara bütün kış onu sıcak tutmak için var hızıyla çeşit çeşit yünlü giysiler örerdi. Ama Jamie bunları kendinden daha çok gereksiz biri karşısına çıkana dek giyerdi ancak. Babasının verdiği bütün para hastanede baktığı yoksulların ceplerine giderdi. Ne zaman aç, sıska bir köpek yolda peşine takılsa, Jamie hayvanı alıp eve getirirdi. Ne zaman terk edilmiş bir çocuğun, nikah dışı gebe kalmış bir kızın, ihtiyar bir kadının yardım gereksediğini duysa zavallıları alır, annesi bir çaresine baksın diye eve getirirdi. Clara sosyal yardımlaşma konusunda uzman olup çıktı. Muhtaçların bakımı için devletle kilisenin sağladığı bütün hizmetleri yakından biliyor, başka hiçbir yol bulmazsa onları kendi evine alıyordu. Dostları ondan ürker oldular. Çünkü ne zaman onları görmeye gelse bir şey gereksizdiği içindi. Clara ile Jamie'nin kanatları altına aldıkları kişilerin çemberi genişledikçe genişledi. Öyle ki baktıklarının sayısını onlar bile akıllarında tutamaz oldular. Ne zaman kapıya biri gelse anımsayamadıkları bir yardımdan ötürü onlara teşekkür etse şaşırıp bakıyorlardı. Jamie tıp öğrenimine, dinsel bir çare yanıt vericesine yaklaşıyordu. Onu kitaplarından ayıran ya da zamanını harcayan herhangi bir oyalanma onca kendini adamış olduğu insanlara karşı işlenmiş bir ihanetti. Clara bu çocuk papaz olmalıymış diyordu. Papazlar gibi alçak gönüllülük, yoksulluk ve bekarlık yemin etmesi gerekse Jamie gözünü bile kırpmazdı. Yine de dünyadaki mutsuzluklardan yarısının din yüzünden olduğuna inanır ve annesi böyle konuştuğu zaman tepesi atardı. Hemen hemen bütün kör inananlar gibi Hristiyanlığın da insanları daha zayıf ve kaderci yaptığına, oysa gökten ödül beklemeyip yeryüzündeki hakları için kavga vermeleri gerektiğine inanıyordu. Bunlar onun annesiyle yalnızken konuştuğu konulardı. Babasıyla konuşmanın yolu yoktu. Çünkü Esteban Trueba hemen sabrı taşırak bağırıp çağırmaya, kapıları çarpmaya başlıyordu. Çünkü kendi deyimiyle bir sürü zırdeliyle bir arada oturmak nah şurasına gelmişti. Tek istediği biraz normallikti. Oysa ne yazık, tuhaf huylunun biriyle evlenmiş ve üç tane bir işe yaramaz terelerli çocuk peydahlamıştı ki bunlar onun hayatını mahvetmekteydiler. Jamie babasıyla tartışmıyordu. Evin içinde bir gölge gibiydi zaten. Annesini görünce dalgın dalgın yanağından öper, sonra mutfağa gidip ayaküstü herkesin artıklarını yer, sonra yine odasına kapanarak kitap okur, ders çalışırdı. Yatak odası kitaplardan yapılma bir tüneldi. Duvarlar yerden tavana kitap kaplıydı. Kapısını hep kilitli tuttuğu için kimsenin tozunu almadı bu ciltler, örümceklerle farelere ideal bir yuva oluşturuyordu. Odanın ortasına Jamie'nin yatağı dururdu, bir asker karyolası. Buna tavandan yastık hizasında sallanan çıplak bir ampul ışık serperdi. Clara'nın nasılsa önceden bilemediği bir deprem sırasında bir trenin raydan çıkmasına benzer bir gümbürtü duyuldu. Kapıyı açabildikleri zaman yatağın bir kitap çığ altında gömülmüş olduğunu gördüler. Kitap rafları duvarlardan sökülmüş ve Jamie altta kalmıştı. Tek sıyrıksız dışarı çektiler onu. Clara kitapları çekerken büyük depremi anımsadı ve bu dakikayı önceden de yaşamışmış gibi bir duyguya kapıldı. Bu olay evdekilere Jamie'nin inini temizlemek ve börtü böcekle örümcek ağlarını süpürmek fırsatı verdi. Jamie'nin evdeki gerçek yaşantıya ilgi gösterdiği zamanlar, Amanda'nın Nicholas'ı el ele dolaştığı gördüğü zamanlardı. Amanda ile çok seyrek konuşuyor, Amanda onunla konuştuğu zaman da kıpkırmızı kesiliyordu. Genç kadının o egzotik görünümünü kuşkuyla karşılıyordu. Saçlarını öbür kadınlar gibi toplasa, gözlerindeki boyayı da silse, Amanda'nın sıska, yeşilimsi bir fareye benzeyeceği kanısındaydı. Yine de Jamie ondan gözlerini alamıyordu. Genç kadının her yere beraberinde götürdüğü bilezik şıngırtısı onu ders çalışırken aklını dağıtıyordu. Ve Jamie hipnotize olmuş bir tavuk gibi evin içinde onu adım adım izlememek için büyük çaba harcamak zorunda kalıyordu. Yalnız yatağında yatarken elindeki kitaba dikkatini veremediği zamanlarda Amanda'nın çıplak halini düşünmeye dalardı. Uzun siyah saçlarına bürünmüş, şangırtılı süsleriyle donanmış bir put misali. Jamie'nin insanlardan kaçan bir yaratılışı vardı. Çocukken çekingendi, büyüyünce sıkılgan bir erkek olmuştu. Kendi kendisini sevmiyor ve belki de bu nedenle başkalarının sevgisine layık olmadığına inanıyordu. En ufacık bir sevgi ya da minnet gösterisi onu utançtan yerin dibine sokardı. Amanda onun gözünde kadınlık denen şeyin özünü ve Nicholas'ın sevgilisi olduğu için de tüm yasakların toplamını simgeliyordu. Genç kadının serbest, sıcak, serüvenci kişiliği büyülüyordu onu. Kılık değiştirmiş fare görünümünü de içinde ona kol kanat germek için sancılı bir heves uyandırıyordu. Jamie Amanda'yı bütün kalbiyle arzu etmesine karşın bunu açığa vuracak kadar ileri gidemiyordu. En gizli düşüncelerinde bile. O sıralarda Amanda Trueba'lara da sık sık gelir olmuştu. Gazetedeki saatleri esnek olduğundan her fırsatta erkek kardeşi Miguel'i alarak köşedeki büyük eve uğrardı. Her an insan ve dağda ile kaynaşan o muazzam malikanede onların varlığı çok zaman ayrımlanmazdı bile. Miguel 5 yaşlarında olsa gerekti o zamanlar. Uslu temiz bir çocuktu. Olay çıkartmaz, duvar kağıdındaki örneklerin ve eşyaların arasına karışıp silinirdi. Bahçede tek başına oynar, Clara'yı evin bir ucundan öbürüne izleyerek hep anne diye çağırırdı. Bu nedenle de bir de Jamie'ye baba dediği için herkes Amanda ile Miguel'in öksüz ve yetim olduklarını varsayardı. Amanda kardeşini her yeri yanında taşıyordu, işe bile. Çocuk günün her saatinde ne bulursa yemesini ve en rahatsız yerlerde uyumasını öğrenmişti. Amanda onu o ateş, şiddet dolu sevgisiyle sarıp sarmalar, sırasında köpek yavrusuymuş gibi sırtını kaşır, kızınca bağırıp çağırır, pişman olduğu zaman da koşup bağrına basardı. Kimsin onu azarlamasına, onu akıl öğretmesine izin vermezdi. Ona garip bir yaşam sürdüğünü söyleyenlere kulak tıkar ve onu saldıran olmasa da dişi aslanlar gibi savunurdu. Miguel'in öğrenimine ilişkin fikir yürütme izni olan tek kişi Clara'ydı. Clara, kör cahil bir keşiş olarak yetişmesini istemiyorsa, kardeşini okula yollamak zorunda olduğunu Amanda'nın aklını yatırdı. Clara, geleneksel öğrenime karşın özel bir hayranlık duyuyor değildi. Gel gelin Miguel'in her gün birkaç saatlik disiplin görmesinin ve yaşıtı çocuklarla bir arada olmak fırsatı bulmasının şart olduğunu düşünüyordu. Onu okula kendisi yazdırmaya, okul gereçleriyle üniformasını almaya gönüllü çıktı. Ve derslerin başladığı gün o da Amanda ile birlikte okula gitti. Okulun kapısında Amanda ile Miguel gözyaşlar arasında kucaklaştılar. Öğretmen çocuğu ablasının etiğinden koparamadı. Miguel bu eteğe sımsıkı yapışmış, yanına yaklaşanı tekmeleyerek çığlık çığlığa bağırıyordu. En sonunda Clara'nın da yardımıyla öğretmen çocuğu çekip içeri sürükledi. Okulun kapısını da kapadı. Amanda öğleye kadar kapı önünde kaldırımda oturup bekledi. Clara onun yanından ayrılmadı. Çünkü bunca üzüntüye neden olduğu için vicdan azabı çekiyordu. Ve girişiminin yerinde bir şey olduğundan kuşkuya kapılmaya başlamıştı. Öğle üzeri zil çalınca okulun kapısı açıldı. Bir sürü küçük öğrenci gördüler. Orta yerde sessiz ve gözleri yaşsız, ayakkabıların içine kaçmış çorapları ve burnunda bir kalem iziyle minik Miguel duruyordu. Şu birkaç kısa saat içinde her an ablasının eline tutunmaksızın kendi başının çaresine bakmayı öğrenmişti. Amanda onu deli gibi bağrına bastı. Bir esin anında ''Senin için canım veririm Miguel'' dedi. Günün birinde bunu yapmak zorunda kalacağını o zaman bilmiyordu. Bu arada Esteban Trueba'nın yalnızlığı ve öfkesi gün günden artıyordu. Esteban karısının onunla bir daha hiç konuşmayacağı fikrine kendini alıştırmıştı. Evin içinde onu adım adım izleyerek gözleriyle yalvarmaktan ve banyo duvarında delikler açmaktan usanınca kendini siyasete adamaya karar verdi. Tıpkı Clara'nın önceden kestirdiği gibi seçimi yine her zaman kazananlar kazanmıştı. Ama öyle az bir farkla ki bütün ülkeye bir uyarıda bulunulmuştu sanki. Trueba'ya göre kendisini ortaya çıkarak ulusal çıkarları ve muhafazakar parti savunmasının zamanı gelmişti. Çünkü diyordu Esteban, kirli işlere bulaşmamış, dürüst siyaset adamını hiç kimse ondan daha iyi temsil edemezdi. Sonra hayatta kendi çabalarıyla yükseldiğini, üstüne üstelik çevresi için işi yarattığını, işçilerine adam gibi yaşam sağladığını, küçük tuğla evlerle donanmış tek çiftliğin sahibi olduğunu sözlerine ekliyordu. Yasalara, ulusa, geleneklere saygısı vardı. Hiç kimse ona vergi kaçakçılığından öte suç yükleyemezdi. Esteban Pedro Segunda Garcia'nın yerine geçecek bir kahya tutup Tremaria'daki cins tavuklarla dışarıdan gelme ineklerin başına getirdi. Kendisi de temelli başkente yerleşti. Aylarca kendini seçim kampanyasına adadı. Muhafazakar Parti'nin desteğiyle kendi servetine güveniyordu. Büyük ev siyasal propaganda ve parti üyeleriyle dolup taşmaya başladı. Siyaset adamları evi adeta istila ederek sofalardaki hayaletlerin, Rosicrucianların ve üç mora kız kardeşlerin arasına karışır oldular. Clara'nın mahiyeti yavaş yavaş evin arka odalarına doğru itildi ve evin Esteban'ın kullandığı bölümüyle Clara'nın kullandığı bölümü arasında görünmez bir sınır oluştu. Clara'nın düşen gücüne ve günün gereklerine uyarak evin o soylu, görkemli yapısı türlü çeşitli odacıklar, merdivenler, kuleler, teraslar peydahlamaya başladı. Ne zaman yeni bir konuk gelse duvarcılar da gelerek eve yeni bir ek örüyorlardı. Köşedeki büyük ev çok geçmeden bir dolambaca benzeyip çıktı. Nicholas, günün birinde bu evden iyi bir otel olacak diyordu. Hastalarını yukarı semte getirebilme düşüncesini iyice benimsemeye başlayan Jamie de ya da bir hastane diyordu. Evin cephesine dokunulmamıştı. Öndeki hamesli sütunlar ve Versailles stil bahçe hala yerli yerinde duruyordu. Ne var ki arkanın biçimi yavaş yavaş ortadan gitmişti. Arka bahçe artık her tür bitki ve çiçeğin açılıp saçıldığı karmakarışık bir ormandı. Burada birkaç kuşak kediyle köpek yaşıyor ve Clara'nın kuşları sürekli bir şamata üretiyordu. Bütün bu sayısız evcil hayvan arasında aile bireylerinin ortaklaşa belleğinde önem taşıyan tek yaratık günün birinde Miguel'in getirmiş olduğu bir tavşandı. Zavallı, sıradan bir tavşan, ne var ki köpekler yalaya yalaya bütün tüylerini dökmüşlerdi. Ve hayvancağız dünyanın tek tazlak tavşanı olup çıkmış, onu bükük kulaklı bir sürüngene benzeten yanar döner bir deri edinmişti. Seçim günü yaklaştıkça Esteban Trueba heyecanlanmaya başladı. Bu siyasal serüven uğruna her şeyini yitirmeyi göze almıştı. Bir gece daha fazla dayanamayarak gitti. Clara'nın yatak odasının kapısını tıklattı. Clara geceliğini giymiş, dişlerini de takmıştı. Çünkü defterine yazı yazarken kraker gevelemeyi severdi. Esteban'ın gözüne genç ve güzel göründü. Tıpkı onu bu mavi ipek kaplamalı odaya ilk getirip de Barabas'ın postekisinin üstüne bıraktığı günkü gibi. O günü anımsınca Esteban gülümsedi. Ortaokul öğrencisi gibi kızararak ''Bağışla Clara'' dedi. ''Yalnızım, kaygılıyım. Biraz burada oturmak istiyorum. Sence bir sakıncası yoksa?'' Clara da gülümsedi ama konuşmadı. Koltuğu inledi. Esteban oturdu. Bir süre sessiz kaldılar. Kraker yiyerek birbirlerine şaşkınlıkla bakıyorlardı. Çünkü kaç zamandır aynı çatının altında birbirlerini hiç görmeden yaşamışlardı. Esteban, ''İçimi kemiren nedir herhalde biliyorsun.'' dedi en sonunda. Clara evet gibilerinden başını salladı. ''Kazanacak mıyım dersin?'' Clara yine başını eğdi. Ve Esteban tümden ferahladı. Tıpkı ondan yazılı bir garanti almış gibi. İçin için sevinçle güldü. Yerinden kalktı. Elini karısının omzuna koydu. Ve onu alnından öptü. ''Harikasın Clara!'' diye bağırdı. ''Sen öyle diyorsan senatör olacağım demektir.'' O akşamdan sonra aralarındaki düşmanlık geriler gibi oldu. Clara hala tek söz söylemiyorduysa da kocası bu sessizliği bilmezlikten gelerek onunla konuşuyor. Onun en ufak bir kıpırtısını yanıt yerine sayıyordu. Gerektiğinde Clara ona mesaj ulaştırmak için hizmetçileri ve çocukları kullanıyordu. Onun sağlığı ve rahatıyla ilgileniyor, işlerine yardım ediyor ve istediği zaman ona eşlik ediyordu. Arada gülümsediği de oluyordu. 10 gün sonra Esteban Trueba tıpkı karısının önceden bildiği gibi Cumhuriyet Senatörü seçildi. Bu olayı bütün dostları ve dindaşları için bir eğlenti düzenleyip hizmetçileriyle Tre Maria'daki köylülere para dağıtarak kutladı. Clara'nın yatağının üstüne de bir demet menekşenin yanı sıra bir zümrüt gerdanlık bıraktı. Clara özel toplantılarına ve politik olaylara katılmaya başladı. Kocasının hem halk hem de parti tarafından pek sevilen basit aile erkeği imgesini yansıtabilmesi için onun varlığına gerek duyuluyordu. Böyle zamanlarda Clara dişlerini ve kocasının armağanı olan mücevherlerden kimilerini takıyordu. Çevrenin en şık, en ağzı sıkı, en çekici hanımefendisi sayılıyordu. Bu seçkin çiftin birbirleriyle konuşmadığı söylense kimse inanmazdı. Esteban Trueba'nın yeni konumuyla birlikte köşedeki büyük evde ilgi isteyenlerin sayısı artmış gibiydi. Clara kaç kişi beslediklerini, evi döndürmek için kaç para harcadıklarını bilmez olmuştu. Faturalar dosdoğru Senatör Trueba'nın kongredeki odasına yollanıyor ve orada sorgusuz sualsiz ödeniyordu. Çünkü Esteban ne kadar çok para harcarlarsa servetin o kadar büyüdüğünü algılamış ve Clara'nın konukseverliğiyle hayır işlerini kendini batırmayacağı sonucuna varmıştı. Politik erk ilkin yeni bir oyuncak gibi geldi ona. İşte orta yaşında zengin, saygın bir adam olmuştu. Tıpkı hayat savaşımı veren ve gururuyla hırsı dışında sermayesi olmayan babasız, dayısız bir delikanlıyken düşlediği gibi. Ne var ki çok geçmeden yine her zaman gibi yapayalnız olduğunu anladı. İki oğlunu elinden kaçırmıştı. Kızı Blanca ile de hiçbir ilişkisi kalmamıştı artık. Ona ilişkin bildikleri oğullarından işittikleriydi. Jean de Satigny'e vermiş olduğu sözde durarak kızına her ay bir çek postalamakla yetiniyordu. Oğullarından öylesine kopuktu ki aralarındaki her konuşma bir bağırma yarışıyla son buluyordu. Esteban Nicholas'ın çılgınlıklarını hep çok geç duyuyordu. Yani başka herkesin diline düştükten sonra. Jamie'nin yaşantısına ilişkin de hiçbir şey bilmiyordu. Onun kardeş gibi sevdiği Pedro Tercero Garcia ile sık sık buluştuğu aklın ucundan geçse herhalde inme falan inerdi ya, Jamie bu konuları babasıyla konuşmamaya dikkat ediyordu. Pedro Tercero Garcia çiftlik yöresinden ayrılmıştı. Patronla arasına geçen o korkunç olaydan sonra Peder Jose Dulce Maria onu evine almıştı. Papaz onu en iyileştirmişti. Ama Pedro Tercero hala son derece büyük bir çöküntü içindeydi. durmadan hayatın anlamsızlığından dem vuruyordu. Blanka'yı yitirmişti ve tek avuntusu olan gitarını da artık çalamayacaktı madem. Papaz genç adamın gürbüz bünyesi kopan parmaklarının yerini kapasın diye bekledi. Sonra onu bir at arabasına bindirerek Kızılderililerin bölgesine götürdü. Burada onu 100 yaşında kör bir kadınla tanıştırdı. Kadın elleri romatizmadan pençeye dönmüş olmasına karşın hala ayaklarıyla sepet örecek kadar azimliydi. Papaz gence, "O ayak parmaklarıyla sepet örebiliyorsa sen de el parmaklarına gitar çalabilirsin," dedi. Sonra da kendi başına geçenleri anlattı. "Senin yaşındayken ben de sevmiştim," dedi. "Sevgilim köyümüzün en güzel kızıydı. Evlenecektik. O çeyizlerini işliyordu. Ben de küçük bir ev yapabilelim diye para biriktirmeye başlamıştım ki askere çağrıldım. Döndüğümde sevdiğim kız kasapla evlenmiş, şişman, anaç bir kadın olup çıkmıştı. Ayağıma ağır bir taş bağlayıp kendimi ırmağa atacaktım ya, sonra papaz olmaya karar verdim. Ben yemin edip cübbe giydikten bir yıl sonra o dul kaldı. Kiliseye gelip bana baygın gözlerle bakmaya başladı." Dev cüsseli cizvit papazının kahkahası Pedro Tercero'nun gamını dağıttı ve 3 haftadan beri ilk olarak dudaklarında bir gülümseyiş belirdi. Papaz, "Görüyorsun ya oğlum, umutsuzluğa düşmekte bir anlam yok," diye sözlerini bağladı. "Blanka'yı yine göreceksin en ummadığın bir günde." Bedence ve ruhça şifa bulan Pedro Tercero Garcia, papazın yardım sandığından aldığı birkaç parça giysi ve 3-5 mangırla başkentin yolunu tuttu. Papaz ona sosyalist liderin adresini de vermişti. Lider ona kapısını açtı. İlk birkaç gece yatabileceği bir yer gösterdi. Sonra bir bohem kafesinde işe koydu. Halk türküleri okuyacaktı. Genç adam bir işçi mahallesinde gözüne saray gibi görünen ahşap bir kulübeye yerleşti. Eşyası bir somya, bir şilte, bir sandalye ve masa yerine geçen 2 kasadan ibaretti. Pedro buradan sosyalizm mesajları yayıyor ve Blanca'nın başkasıyla evlenmiş olması karşısında duyduğu tiksintiyi düşünüyordu. Jamie'nin bu konudaki açıklama ve avutmalarına da kulaklarını tıkıyordu. Sağ elinin geri kalan 2 parmağını kullanmasını kısa zamanda öğrenmişti ve tavuklarla kovalanan tilkiler üstüne şarkılar bestelemeyi sürdürüyordu. Günün birinde bir radyo programına katılmaya çağrıldı ve bu hiç ummadığı baş döndürücü bir popülerliğin başlangıcı oldu. Sesi radyoda sık sık duyulmaya, adı tanınmaya başladı. Ama Senatör Trueba bunu hiç duymadı çünkü evine radyo sokulmuyordu. Onun gözünde radyo cahillere göre bir araçtı. Karanlık etkilerin, avam tarzı düşüncelerin yayılmasına yarardı. Popüler müzikten onun kadar uzak kimse bulamazdınız. Dinlemeye katlanabildiği tek melodi, mevsimin opera ezgileri ve her kış İspanya'dan gelen Zarzuela kumpanyasının müziğiydi. Jamie eve gelip de soyadını değiştirmek istediğini, çünkü babası muhafazakar partiden senatör olduğundan bu yana, üniversitedeki arkadaşların onun tepesine bindiklerini, Misericordia semtindeki yoksulların da ona güvenmediklerini söylediği zaman Esteban Trueba küplere bindi. Oğluna neredeyse bir şamar indirecekti ama onun bu kez buna boyun eğmeyeceğini ayrımsadı.